Ayrım 22, Savaşmadan Yenilmek, Mustafa Yıldırım, sayfa 231. Martin Rawlinson'un Ahbapları. Barzani'de, yani Irak'ta kurulan Kürdistan Bölge Devleti ya da Kürdistan Güney Yönetimi ile görüşülür mü diye sorulup duruluyor. Sanki TC onlarla hiç görüşmüyormuş gibi. İşin dibine kısa bir yolculuk yapmaya değer. Celal Kazdağlı'nın araştırması Ergenekon'da şu satırlar dikkat çekiyor. O dönemde Cumhurbaşkanı Özal birden ön plana çıkıyor, köşke gelen herkesin önüne haritalar serip görüşlerini anlatıyordu. Fotoğraf aklınızda kalmış olmalı. George Bush ile Turgut Özal Amerika'da çiftlikte sivil ve yan yana yürüyorlar. Bush'un ciddi görevi gereği görüşmesi olağan. Çünkü Orta Doğu işgalinin kıyısındaki müttefik TC, ABD çıkarlarına en uygun biçimde kullanılmalıdır. İşi şansa bırakamazlar. Orta Doğu'yu işgal için 50 yıl adım adım ilerlemişler. Yalnızca Irak'a girmek için Harvard'da ön çalışmalar yapmışlar. Irak muhaliflerini çoktan örgütlemişler. Özal'ın uzun boylu çalışmasına emekli emeksiz deneyimlilerle, akademisyenlerle incelemeler yapmasına gerek yok. Gerek yok çünkü Turgut Özal Amerika'nın da Bush'un da üstündedir. Aynı kitapta zamanın TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un anlattıkları TC'nin nasıl aşiretleştirildiğini pek güzel açıklıyor. Saddam'a karşı büyük düşmanlığı vardı. Bush'la beraber Körfez krizini yönettiğini söylerdi. Ve hatta Körfez krizi senaryosunun kendisine ait olduğunu bana defalarca söylerdi. Bush'u kendisinin saldırıya olmalı, ikna ettiğini söylerdi. Basra Körfezi'ne ne kadar bir Türk kuvvetinin gidebileceğini, meseleyi çözebileceğini haritalar üzerinde bana anlatıyordu. Sonra Özal, Barzani ve Talabani ile ilişkiler kurar, Öcalan ile aracılarla görüşür. O zamanlar her başbakanın dibinden ayrılmayan, her daim hazır danışman İlnur Çevik ve Özal'ın en güvendiği kişi Osman Cengiz Çandar doğrudan aracılık yaparlar. Sonrası bildik şeyler, Barzani ve Talabani'ye pasaportlar, Ankara'da temsilcilik açmaları. Özel Kuvvetler Komutanı'nın Barzani ile aynı karavanaya kaşık salladığı açıklaması, Barzani kuvvetlerine giden silahlar, ABD askeri güçlerinin Çevik Kuvvet adı altında Güneydoğu Anadolu'ya yerleşmesi. Sonrası mı? Silop ile irtibat subayı olarak neyin irtibatıysa bulunan Albay Martin'in sınırımızın az ötesindeki PKK kamplarında elini kolunu sallayarak dolaşması, arkasında silahlı PKK elemanları, yanında Irak muhafızları, hangi Irak'ın muhafızıysalar, sınırımızdaki tepeye gelip gözetleme tipimize ''Ben Amerika Birleşik Devletleri'nden Albay Martin, siz ne hakla ABD'nin işgal ettiği toprağa girersiniz?'' diye bağırması. Dipnot, Aziz Ergen, Kirli Ellerin İttifakı, sayfa 174. Recep Tayyip Erdoğan kiminle gerekiyorsa onunla görüşürüz derken geçmişi örnek alarak ve üstüne üstlük Genelkurmay Başkanı Washington'da ABD siyasi yönetimiyle görüşmesinin ardından Amerikalıları PKK ve Ermeni konusunda kararlı gördüm demişken bu kararlılıktan yararlanmayı düşünmüş de olamaz mı? Aslına bakarsanız biz bu hikayeyi çok gördük. Washington'a gidenler resmi görüşmeleri kapı ağzında yorumluyorlar. Ama Amerikalı görevlilerden bu yorumları destekleyici en küçük bir açıklama yok. Kürt hareketi adına konuşan kim varsa Abdullah Öcalan'dan bağımsız davranamaz. Öyleyse aslı dururken taklitleriyle görüşmenin ne anlamı kaldı? Oldu olacak PKK işlerini onunla görüşsünler. Hem de adam el altında hazır ve nazır. Kuzey Irak'ta takır takır işleyen kurulu devletle görüşmeye gelince o emir kullarıyla neyi görüşeceklerini anlamak zor. Nasıl olsa asıl patronlarıyla Washington'da, olmadı yetkili askerleriyle Ankara'da görüşülüp durulmuyor mu? Acaba görüşmecilerin derdi Kürt devletinin PKK'nın siyasal varlığını Türk ulusuna kabul ettirmek mi? Onlar bildiklerini ya da bildirileni yapıyor olabilirler. Ama Türkiye yıkım çizgisine gelirken devleti ve kurumları yönetmiş ve yönetmekte olanların suçlarının en azından görevi ihmalden zarara uğratmalarının karşılığı olmayacak mı? Kabahat hep dışarıda aranıyor. Ancak vatanseverlik kamuflajıyla yasa dışı oluşumlar yaratarak Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti'nin açıklık ve yasallık ilkelerine aykırı eylemlerin nihayetinde devletin varlığına zarar verdiği sonuçlarıyla kanıtlanmıştır. Bu tür yasa dışı sözde vatanseverlik eylemlerine onay verenlerin ve işgalcilerin istihbarat örgütleriyle, irtibat elemanlarıyla işbirliği yapanların ülkenin bütünlüğüne, ulusal egemenliğe verdikleri zararlardan kimsecikler sorumlu tutulmayacak mı? Asıl yanılgı işte bu bataklığı yaratanların sorumlu tutulmaktan kurtulacaklarını sanmalarıdır. Tekil olaylarda adalet kısa sürede yerine gelirken toplumsal siyasal suçlarda bazen onlarca yıl gecikebilir. Bunun böyle olduğunu anlamak için 1923'e dönmek ve hangi anlı şanlıların ne gibi ağır sonuçlarla yüz yüze geldiklerine bir kez olsun bakmalı. 26 Şubat 2007 Amerika'da reşarj. Kürsüdeki adam Amerika'da iyice pişirdiği İngilizcesiyle şunları söyledi. Başka bir söze söylemeye gerek yok. Onların yüzlerini görmek beni donatıyor ve yeni çabalarım için benim bataryalarımı tazeliyor, yeniliyor. Bu adamın büyükleri olan Aydın Yalçın ve Osman Okyar liberalliğin şampiyonuydular. Ama onların liberalliğinin sınırları Washington'da çiziliyordu. ABD'nin CIA oğlanları Harris, Hense, Fuller, Peck gibileri yönetiminde karıştırılan Türkiye'de yönetime generaller el koyduktan kısa süre sonra baş generalin isteğiyle ABD Senatosu Alt Komitesi'ne ifade vermeye gitmişti bu ikili. Örümcek Ağı kurucularından ilk dolarları da Aydın Yalçın'ın örgütü forum almış ve Kafkasya ve Orta Asya'ya dalacak olan Amerikalılarla Türk dünyasından gelenleri Bodrum Yalıkavak'ta buluşturmuştu. İşte o buluşmada yer alan liberaller arasında bataryalarını Amerika'da tazeleyen profesör ve eski Fethullah Gülen hayranı yeninin ünlü hukukçusu Mustafa Erdoğan da bulunuyordu. Bodrum toplantısının tipik sonuçlarını Azerbaycan'da Proje Demokratia adım adım teslimiyette bulacaksınız. Ancak bataryalarını recharge eden adamın maceraları çok gizli değildir. İşin ucu Thatcher'ı destekleyen Montpelier'in tarikatından Anthony Fisher'ın ABD'ye giderek sonradan CIA başı olacak olan William Casey ile çalışmasına dek gider. Fisher ABD'de her şey özelleştirilsin, ulus devletler yerle bir olsun akımını yaratmak üzere Atlas Vakfı'nı kurdu. Türkiye'nin gençleri de oraya gitti. Bataryalarını recharge eden adam da gitti. Sonra Türkiye'ye geldi, profesör oldu, kitap yazdı ve vakıftan ödül aldı. Devletin üniversitesinde kürsü kurdurdu, ödül aldılar. Topluluk adında dernek kurdular, Bilgi Üniversitesi'nden destek aldılar. Desteğin sonu yoktu. Parti kuruldu ve ABD Cumhuriyetçi Parti Örgütü IRI'den de Alman Stiftung'dan da destek aldılar ve Türkiye'yi yeniden liberalleştirmeye karar verdiler. Birçok yabancı kuruluşla bağlantı içindeyiz. IRI, International Republican Institute, IFLRY, International Foundation of Liberal and Radical Youth, Friedrich Naumann Stiftung, LYMEC bunlardan bazıları. Bataryalarını recharge eden adam Amerika'da yurdunu kötülemekten geri kalmadı ve Batılıların kısa süreli yararlı ittifaklar yapan birçok klasik liberal değerlere genel olarak saygı gösterilmeyen Türkiye gibi ülkelerle ilgili hayale kapılmamaları gerektiğini ekledi. Bu sözlerle Batı dünyasını Türkiye'ye karşı olumsuz anlamda dikkatli olmaya çağıran bu adamın bataryalarının recharge edilmeden önce bir ilk şarja gereksinimi vardır. Atlas Vakfı'ndan manevi ve ilk maddi şarjdan sonra ciddi işler yapılmaya başlandı. Ve örtülü işgalin merkezi NED'den ABD'nin ticaret odasına bağlı CIPE tarafından şok şarja geçildi. NED'den CİPE'ye, CİPE'den Liberal Düşünce Topluluğu LDT'ye, 1997 yılında iş ve iktisat, medya ve yayın, politik çalışmalar için 61.710 ABD doları. Proje özeti, alt LDT'nin İngilizcesi Association for Liberal Thinking, bu program çerçevesinde İslam ve demokrasinin bağdaşabilirliğini gösterecektir. Bataryalarını ABD'ye gidişinde recharge eden adam ve arkadaşları iyi iş yaptıkça ve tanındıkça aldıkları destek de arttı. Avrupa Komisyonu ile proje kontratı 8 Eylül 2000 yılında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Projenin toplam bütçesi 509.172 eurodur. Bu miktarın 458.225 eurosunu Avrupa Komisyonu karşılamaktadır ve projenin süresi 30 aydır. Hollanda'daki misyoner kurumu Catholic Organization for Relief and Development, Jordaid'den 10.000 US dolar ve 160.840 Hollanda guldeni alarak Demokrasi Okulu projesine geçtiler. Deşarj durumu, batıdan gelen yeni işgali serbest pazar ve İslamiyet çalışmalarıyla örterlerken TC'nin sarsacak her olayı desteklediler. Necmettin Erbakan'ın iktidarını da selamlamışlardı. Demokrat Parti geleneği Kemalist çekirdeğin bütün aksine çabalarına rağmen İslamcı hareketin demokratik yarış içinde yer almasına olanak verdi. İki tarafta şeriat geliyor çığlıkları atsa da önce parlamento ve koalisyonlar, şimdi yerel idareler İslamcı muhalefetin entegrasyonunu kolaylaştırdı. Kendilerini liberal enternasyonelin bir parçası olarak tanımladılar. Mustafa Erdoğan, Örümcek Ağı'nın merkez kuruluşu NED'de bursiyer olup demokrasi çalıştı. Kurucu başkan Berzek, Kazım Asiller'dendi. Berzeklerin temsilcisi Yunan işgalcilerinin kanatları altında İzmir'de konferans düzenleyerek Yunan kralına teşekkür yazanlardandı. Hukukçu Kazım Berzek geçmişten büyük acılar çekmiş olmalı ki Sevr Anlaşması zaten yoktu çünkü uygulanmamıştı anlamında yazılar döktürdü. Sevr'in uygulanamamasının nedeninin özgürlük ve bağımsızlık savaşı olduğunu anlamasını elbette bekleyemeyiz. Bataryalarını recharge eden adam ise devletten maaş aldı ve devşirme işine girişti. Yeni kişileri tipik olarak kendi öğrencilerimin arasından örgütleyen kişi genellikle ben oluyorum. Dış bağlantılar ve saldırı. Çıkardıkları derginin danışmanları arasında tutucular bulunuyor. Türkiye'ye karşı Merve'yi kullanarak kampanya yürüten Minare örgütünün başı İmad Ahmet, İngiliz tutucu örgütü Western Ghost'tan, ırkçı Rodezya yönetimini destekleyen Monday Club'ın ikinci başkanı Anthony Flew, Amerikan gericilerin çekirdek örgütünden James M. Butcher'ın Yahudi lobisinden Richard Epstein. Bataryalarını recharge eden adam Sivil Örümceğin Ağında kitabına, Amerika'daki eski Hamasçıların kurduğu örgütün yuvarlak masa toplantısına katılmasıyla ve ABD'den ve Avrupa'dan aldıkları paraların listesi, internasyonal bağlantılarıyla eylemleriyle girdiler. Öldürülmesinden önce Hablemit olduğu için Hapı Yemişoğlu ve Uğur Mumcu için resmi zehir hafiye diyerek yayın yaptılar. Hablemitoğlu'na açık hakaret davasında mahkum oldular. Sivil Örümceğin Ağında yer alan ilişkilerin yayınlandığı yazı ve kitap için iki kez dava açtıkları davayı yitirdiler. Türkiye onlar hakkında yazılanlarla yeterince ilgilenmedi ama onlar sonunda ses verdiler. Kemalizm ilerlemeden çok gerilemeye tekabül eder. İleride artık bizlere neden her yerde bu adamın, yani Atatürk'ün heykelleri, fotoğrafları var diye soracaklar. Üstünü örtemezsiniz, bu mutlaka tartışılacaktır. Bataryalarını ABD'de recharge eden adam bu sözleriyle gündeme oturdu. Ancak dikkat! Son günlerde oyun birkaç koldan oynanıyor. Gazetelerden birinde Yunanlıların safına katılmış olan başçavuş Ethem Bey'in kabri Türkiye'ye getirilsin diye bir kampanya açıldı. Zaten liberal kurucu Berzekler'de ulus güçlere karşı işgalcilerle birlikte olan ve halkı katledenleri hain olarak değil de karşı ihtilalci diyerek aklıyorlar. ırkçı milliyetçiliğin ne yapacağı belli olmuyor. Çünkü reşarj edilen bataryalar deşarj ediliyor ve alınanın karşılığı veriliyor. Hakkını veriyorlar da. 20 yıldır yapılanlar belliyken ve hatta yazılara, kitaplara dökülmüşken, Atatürk dönemi karşıtı olarak onca ağır yazılar yazılmışken seslerini çıkarmayanlara ne demeli? Reşarj ve deşarj olan adam bir kez daha konuşunca ne oldu da yıllardır öğrenci örgütlediği üniversite başta olmak üzere birçok kesimin Kemalistliği tuttu? Adamın ve arkadaşlarının ABD-İngiltere ilişkilerinden söz edilmiyor da olay niçin yalnızca AB fonu çerçevesinde yansıtılıyor? Bu iş öyle Elif Şafak, Orhan Pamuk, Hrant Dink işine benzemez. Liberallerinin arkasında koskoca ABD, AB ve Liberal Enternasyonel şebekesi var. Aslına bakarsanız bu şebekenin gücü daha şimdiden kendini gösteriyor. Baksanıza bir iki yurtsever gazetecinin dışında liberallerin Amerikan-İngiliz bağlantılarından söz eden yok. Atatürk'ün partisinden de tık yok. Neden olsun ki? Liberallerin en kralı olan arıcılar orada kümelenmiş. 21 Kasım 2006 Mensupluk ve Yurttaşlık. Bilinir ki sığınmacılığın dibinde kişiliksiz, bağımsız düşünmekten yüz geri edip başkasının egemenliğini kabul etmek, ait olunan topluluğun çıkarlarını, nihayetinde kişisel çıkarları korumak uğruna köleliğe, kulluğa razı olmak vardır. Şu mandacılık denen eski köhnemiş satılma ideolojisinin temeli de sığınmacılık değil miydi? Çıkarlarınızı geçmişin mistik aklı kullanmaktan alıkoyan bir ön inanca dayandırılmış herhangi bir ideolojiye, mezhebe, tarikata, camiaya, örgüte ve benzerlerine ait olmayı yeğleyerek korumayı seçmişseniz, karşı mezhep, karşı tarikat, karşı ideolojiyle elbette çatışma kaçınılmazdır. Bu görüntüden sıyrılmanın kolayı genel kabul gören neyse ona yaslanmaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nde de bu işin en kolayı Mustafa Kemal Atatürk'e yaslanmaktır. Onun belirli bir tarihte, belirli bir yerde, belirli bir amaçla söylediklerinden bir paragrafı, bir cümleyi alırsınız ve araç yaparsınız amaçlarınıza. Artık nereye çekerseniz oraya ama kesinlikle sizin hesabınıza uygun olan yere. Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığınız paragraf ya da cümleler bile sizin köhne anlayışınıza uymayacaktır kolay kolay. Siz de bir güzel sansür edersiniz, cümleyi atarsınız olmadı, kelimeyi atarsınız olur biter. 30 Ağustos 1925'te Kastamonu'da Yeni Çağdaş Devlet'in kuruluş ve işleyiş ilkelerinin halka anlatıldığı konuşmadan alınması moda olan paragrafı bir örnek olarak biz de çekip alalım. Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat yani yol, medeniyet tarikatıdır yani yoludur. Medeniyetin gereklerini yerine getirmek insan olmak için yeterlidir. Önce tahrifat başladı. Mensuplar sözcüğünün yerini meczuplar sözcüğü aldı. Böylece mezhebe dayalı cemaatlerin topluluklarının, batının ya da doğunun yayılmacı devletlerinin maşası olmaktan kaçınmayan etnik camiaların kurallarını kendilerine göre koyup işlettikleri hangi yapılanmaysa ona ait olduğunu varsaydıkları üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığının da önünde gelen kimlikleriyle kapsam dışı bırakılmış oldular. Söz konusu konuşmada öne çıkarılmış olan yurttaşlık kimliği ilkesinin yerine nörolojik uçuk kaçıklık, kapalıp gitmişlik, cezbedilmişlik kimliği konulmuş oldu. Bilmem ne hareketine bağlı kişiler bir eylem yaptığında meczup olarak nitelenince de aşırı tepki gösterilmektedir. Bu tepkicilerin kendileri de birer mensup değil midirler? Atatürk'ün konuşmasından alınan paragraftaki sözlerde bir mezhep, bir cemaat, bir tarikat ayrımı yapılmıyor. Mensupların seçtiği kestirme yol, mensuplar sözcüğünü hepten kaldırmak oldu. Mensuplar sözcüğünün ve yurttaşlık ilkesinin açıklaması olan aynı konuşmadaki şu paragrafı alıntılamaktan kaçınmanın nedeni de açık değil mi? Özellikle bu gibi cahiller bazı yerlerde halkın temsilcileriymiş gibi onların önüne düşüyorlar. Halkla doğrudan doğruya ilişkiye geçilmesine adeta bir engel oluşturmak sevdasında bulunuyorlar. Bu gibilere sormak istiyorum. Bu görev ve yetkiyi kimden, nereden almışlardır? Bilindiğine göre milletin temsilcileri, seçtikleri mebuslar ve onlardan oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve meclisin güvenini kazanmış Türk Cumhuriyet Hükümeti'dir. Bir de yerel seçilmiş belediye reisleri ve heyetleri vardır. Millete hatırlatmak isterim ki bu laubaliliğe izin vermek asla uygun değildir. Şimdi söyler misiniz? Atatürk'ün annesinin ya da Latife Hanım'ın başörtülü fotoğrafını eylemlerde yukarı kaldırmakla, belgeli konuşmalarda ilericilik adına tahrifat ve sansürler yapmanın, çağdaş ve ileriye dönük ilkelere dayanan bir devletin kuruluşundan neredeyse bir yüzyıl geçtikten sonra hala benim mezhebim, benim tarikatım, benim camiam, benim topluluğum, benim şeyhim, benim dervişim, benim ideolojim ötekinden daha iyidir demenin ve bilimsellikten çok mistisizmle yoğrulmuş, sözüm ona uluslararası toplantılar düzenlemenin ya da Atatürk ve din tartışmanın birbirinden ne farkı var? Yurttaş olmaktan övünç duymak ve yüzünü geleceğe dönmek varken hala iyi mezhep ya da iyi tarikat mensubu olmaktan söz etmenin yurttaşlar arasında yasal eşitliğe verdiği zarar bakımından çete mensubu olmaktan birkaç dereceden başka bir farkı var mı? Şu ya da bu topluluğa mensup olmaktan çok kendilerini Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak bilen insanlarımızın ekonomik ve toplumsal haklarını mensubiyetlikleriyle ele geçirenleri, sığınmacıları yaşam yanıltacaktır. Bugün mensupluk taslamaktansa Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik, demokratlık, din milliyetçiliğini değil ama milliyetçilik ilkelerini savunmak, yurttaş olmaktan gurur duyan insanların hakkı ve aynı zamanda görevidir. Nisan 1923'te Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın hangi ideolojiye bağlanacağını soran Yakup Kadri Bey'e şöyle demişti. Elbette olmayacak çocuk. Eğer bir doktrine bağlanırsak hareketi dondururuz. Kolay değildir. Hem şucu hem bucu olmak, hem de çağdaş ve maddi manevi gelişmiş ileri bir toplum düzeni kurmak. 22 Ekim 1998 22. ayrımın sonu. Sayfa 241.